Adalet geliyor. Dünyanın yargıcı olarak Mesih'in görkemi. 18 Temmuz 2020. Hazırlayan David Mattis. İnsanlar bu çağda adaletsizliği sindirmezler. Bizi sarsa bile, içimizde dürtülerini bulsak bile, Mesih de sahici adaleti amaçlar ve bu uğurda eyleme geçeriz. İnsan öfkesi, Tanrı'nın adaletini sağlayacakmış gibi. Yakup 1. bölüm 20. ayet. Veya düşmüş insanlar, tam ve nihai adaleti gerçekleştirebilirmiş gibi davranmayız. Ama yine de adaleti amaç biliriz. Ancak Mesih'te aynı zamanda tam ve nihai adaletin gelmekte olduğunu da biliriz. Beden almış lütuf nasıl ona geldiyse, adalet de aynı şekilde onun geri dönüşüyle gelecektir. Büyük Yargıç'ın yüceliği. İsa'nın bizim savunucumuz olduğunu bilmek değerlidir. 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayet. İman sayesinde o bizim savunucumuzdur. Azımız bu yüceliğe yeterince kafa yormuştur. Bu, gün be gün üzerine düşünmeye ve zevk almaya değer bir gerçektir. Hristiyan inancının kalbinde yatmaktadır. Ancak müjdemiz, yalnızca İsa'yı savunucumuz olarak onaylamaz. O aynı zamanda yargıcımızdır. Hatta tüm yeryüzünün ve tüm tarihin tek yargıcıdır. Yakın bir günde, insan olan Mesih İsa, Tanrı'nın yargı tahtında bizzat oturacak ve tüm insanlığı, tüm tarihi, tam ve nihai olarak adaletle yargılayacak. Mesih'in en büyük güzelliklerinden biri şu ki, Tanrı dünyayı onun aracılığıyla yargılayacaktır. Elçi Paulus şöyle yazıyor, yaydığım müjdeye göre, Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü, İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Romalılar 2. bölüm 16. ayet. Erken dönemdeki kilise bunu vaaz etti. Tanrı'nın dünyayı İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı, yalnızca fark edilmesi gereken muazzam bir gerçeklik değil, aynı zamanda kucaklanması gereken bir yüceliktir. Sadece bir gerçek bilgi değildir, iyi haberdir. Erken dönemdeki kilise bu haberi yalnızca almadı. Bunda sevinç buldu. Elçiler adaletin gelişini, Mesih'in düşmanlarına bir uyarı olarak beyan ettiler ve onun halkındaysa bunu bir müjde olarak vaaz ettiler. Petrus, uluslara ilk kez Mesih'in mesajını bildirmek üzere ağzını açtığında, yalnızca Mesih'in ölümünü ve dirilişini veya tanıkları, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen kişileri anlatmıyor. Elçilerin İşleri 10. bölüm 39-41. ayetler. Ayrıca İsa ile ilgili şunu söylüyor. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Elçilerin İşleri 10. bölüm 42. ayet. Hristiyan olarak yalnızca ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Haberiyle sevinmiyoruz. Aynı zamanda Mesih'in Tanrı'dan ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu beyan ediyor ve onun bu yüceliğiyle sevinç buluyoruz. Elçi Paulus da Atina'daki çarşıda iyi haberi duyururken şöyle vaaz ediyor. Tanrı, dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişiyi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir. Elçilerin İşleri 17. bölüm 31. ayet. Buna rağmen bizler bugün ne kadar sıklıkla Mesih'in yargıç olarak sahip olduğu yücelik üzerinde duruyoruz? Basit yüreklerimiz ve akıllarımız Rabbi yalnızca kuzu olarak görmeye mi meyilli? Onu yalnızca kendi boynunu bıçağa dayayan, tekrardan yaşama dönen, haleluya, kuzu olarak görüyor ve onun, Tanrı'nın her şeye yeten gücüyle dirileri ve ölüleri yargılamak üzere tekrardan gelmekte olduğunu unutuyor muyuz? Adalet getirmeye geliyor. Mesih'in tüm ulusların yargıcı olarak taşıdığı yücelik, Tanrı'nın ilk antlaşma halkına kadar dayanmaktadır. Harap olmuş ve düşmanlarla kuşatılmış bir durumdayken, bu halkın kendi tapınmalarında sürekli olarak dile getirdiği şey, Tanrı'nın gerçekten dünyayı yargılayan bir Tanrı olduğuydu. Mezmurlar 58. bölüm 11. ayet, 82. bölüm 8. ayet. O yargılamaya geldiğinde, mazlumları kurtarmaya, Mezmurlar 76. bölüm 9. ayet ve küstahlara hak ettikleri cezaya vermeye gelecektir. Mezmurlar 94. bölüm 1 ve 2. ayetler. İsrail'in çok ötesindeki Rab'dir ve halkları adaletle yargılayacaktır. Mezmurlar 67. bölüm 4. ayet. Özellikle 96. mezmur ve sonrasında bu mezmurun son dörtlüğünü vurgulayan 98. mezmur, Yahve'yi tüm halkların yargıcı olarak övmektedir. Mezmurlar 96. bölüm 10. ayet ve 9. mezmurda olduğu gibi, Tanrı'nın tam bir ilahi kudretle halkların yargıcı olarak gelişiyle sonlanmaktadır. Çünkü o geliyor. Yeryüzünü yargılamaya geliyor. Dünyayı adaletle, halkları kendi gerçekliğiyle yönetecek. Mezmurlar 96. bölüm 13. ayet. Yüzyıllar boyunca Tanrı'nın sadık halkının yüce umudu, Tanrı'nın yargıyla gelişi, kendi halkını kurtarıp ölçülerini alması ve onlara saldırıp tehlike açmış olanlara adaletin uygulaması olmuştur. Tanrı'nın peygamber Yoel aracılığıyla söylediği gibi, bütün ulusları toplayıp Yehoşafat vadisine indireceğim. Mirasım olan İsrail halkını uluslar arasına dağıttıkları ve ülkemi bölüştükleri için onları orada yargılayacağım. Yoel 3. bölüm 2. ayet. Lütuf geldi, yargı da gelecek. Sonrasında Tanrı geldi. Ama halkının beklediği şekilde değil, bir bebek olarak, beden alan lütuf olarak geldi. Titus 2. bölüm 11. ayet. Kuzeni Yahya'nın umutlarının tersine, baltayı henüz ağaca vurmaya değil, önce kendi halkının günahlarından başlayarak, günahları örtmek için canını vermeye ve sonrasında beklentilerin de ötesinde, diğer ulusların cezasını ertelemeye ve halkların düşmanlarına da sevgi sunmaya geldi. Ancak ilk gelişinde tekrar geleceğinin vaadini verdi. İnsanoğlu, babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir. Matta 16. bölüm 27. ayet. İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Matta 25. bölüm 31 ve 32. ayetler. İlk önce mahkumiyet altındaki bir dünyaya kurtuluş sunmaya geldi. Tanrı, oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Yuhanna 3. bölüm 17. ayet. Ancak yeniden baltayı ağacın köküne vurmaya gelecektir. İlk önce ekmeye geldi, sonrasında biçmeye gelecektir. Hristiyan müjdesi bize, Mesih'in yüceliğini yalnızca egemenliği ve kurbanlığıyla sunmamakta, aynı zamanda onun nihai yargıç olmasıyla da sunmaktadır. Bu sebeple gelmekte olan bu yargıcın özel beş yönünü tespit edebiliriz. 1. Yücelik içinde gelecek. İlk ve en önemlisi, nihai yargıç olarak ikinci geliş, Mesih'in yüceliğiyle ilgilidir. Değindiğimiz üzere, insanoğlu, babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir. Matta 16. bölüm 27. ayet. Ve insanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. Matta 25. bölüm 31. ayet. Kendi görkemi içinde, babasının görkemi içinde, melekleri eşliğinde, bütün melekleriyle. Hiçbir göz bunu kaçırmayacak. Vahiy 1. bölüm 7. ayet. Yeryüzünün hiçbir köşesi habersiz kalmayacak. Diğer her şey duracak. Diğer her arayış sonlanacak. Bildiğimiz bu dünyanın sonu olacak ve her göz onu, görkemi içinde görecek. 2. Herkes onun önünde duracak. Ancak her göz yalnızca onu görmekte de kalmayacak. Herkes onun önünde duracak. Herkes İsa'yı görecek. Matta 16. bölüm 27. ayet. Elçi Paulus'un dediği gibi, herkes. 2. Korintliler 5. bölüm 10. ayet. Üstelik yalnızca o anda yaşayanlar da değil, aynı zamanda ölülerle diriler de, Elçilerin İşleri 10. bölüm 42. ayet. Romalılar 14. bölüm 9. ayet. 2. Timoteus 4. bölüm 1. ayet. 1. Petrus 4. bölüm 5. ayet. Tanrı'nın yargı kürsüsü önünde hepimiz çıkacağız. Romalılar 14. bölüm 10. ayet. Peki tahta kimin oturduğunu göreceğiz? Dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa'yı göreceğiz. 2. Timoteus 4. bölüm 1. ayet. Hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız. 2. Korintliler 5. bölüm 10. ayet. 3. Deliceleri buğdaydan ayıracak. Sonra imanla onda olanlar için yüce ve mükemmel bir ayrım olacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Matta 25. bölüm 32. ayet. Bu ayrım etnik, siyasi, sınıfsal, eğitimsel veya dünyasal başarı ayrımı olmayacak. Bu yüce ve dehşet verici anda kimliklere biçilen tüm maskeler kaldırılacak ve tek bir şey önemli olacak. Buğday mısınız yoksa delice misiniz? Yargıç tarafından ilk gelişinde söylenmiş olduğu gibi, Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara, önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. Matta 13. bölüm 30. ayet. 4. Her yanlışı düzeltecek. İlk önce deliceler demet yapılacak ve yakılacak diyor. İşte o gün adalet uğrundaki her adil yakarış cevaplanacak. Bu çağdaki adalet yakarışlarına verebileceğimiz cevaptan çok, daha dolu ve nihai bir cevap olacak. Dirilmiş ve her şeye kadir olan kuzu, kendi mükemmel doğruluğu içinde hiçbir aşırılığa veya tavize kaçmadan mükemmel adaleti uygularken bizler ellerimizle ağzımızı kapatacağız. Göklerdeki 24 ihtiyarın tapınarak söylediği gibi, onun yeryüzünü mahvedenleri mahvetme zamanı gelecek. Bahi 11. bölüm 18. ayet. Kötülere hak ettiği karşılığı verecek. Her anlaşmazlığı kapatacak. Rab, uluslar arasında yargıçlık edecek. Birçok halkın arasında anlaşmazlıkları çözecek. Yeşaya 2. bölüm 4. ayet. Mika 4. bölüm 3. ayet. Kim bilir? Günümüzde yargıçların ve mahkeme sistemlerinin sürekli olarak takılıp durduğu kaç tane çözümlenmeyen çatışma, yargıçın gelip her şeyi düzelteceği günü beklemektedir. Bizler de adalet karşısında hayrete düşeceğiz. 5. Doğruları ödüllendirecek. En sonundaysa buğdayı ambarına toplayacak. Her hatayı düzeltmiş olarak onun adıyla verilen her bir bardak soğuk suyu ödüllendirecek. Matta 10. bölüm 42. ayet. İhtiyarların tapınarak söylediği gibi, kulları olan peygamberleri, kutsalları, küçük olsun büyük olsun, onun adından korkanları ödüllendirme zamanı gelecek. Vahiy 11. bölüm 18. ayet. Doğruları, yani nihai anlamda iman sayesinde ancak aynı zamanda da ruhun yaşamı ölçüsünde doğru olanları ödüllendirecek. Eli açık cömertliği, lütfu ve merhametiyle halkına yalnızca ambara girişi değil, aynı zamanda yeni yer ve yeni gökyüzünü bol keseden sunacak. Burada doğruluk hüküm sürecek ama her şeyden öte halkını, bedende yapmış oldukları için ödüllendirecek. 2. Korintliler 5. bölüm 10. ayet. Paulus'un kendi yarışının sonuna, ayrılık vaktine yaklaşırken yazmış olduğu gibi, bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab, o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. 2. Timoteus 4. bölüm 8. ayet. Yalnız bana değil diyor Paulus. Onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine. Nihai yargıç karşısında hayranlık. O büyük günde kendi gözlerimizle görecek ve onun yüce merhametinin etkilerini imanla tümüyle hissedeceğiz. Savunucumuz nihai yargıç olarak üstünlükle belirecek ve Tanrı insan olarak tüm yüceliklerini nihai olarak tamamlayacak. O yalnızca başlangıçta var olmakla, Yuhanna 1. bölüm 1. ayet, her şeyi kendi aracılığıyla yaratmakla, Yuhanna 1. bölüm 3. ayet, Koloseliler 1. bölüm 16. ayet, İbrahim'den önce var olmakla, Yuhanna 8. bölüm 58. ayet, Mısır'dan bir halk çıkarmakla, Yahuda 1. bölüm 5. ayet, onlara çölde su vermekle, 1. Korintliler 10. bölüm 4. ayet, Yeşaya'ya görünmekle, Yuhanna 12. bölüm 41. ayet, bizden biri olup belirtiler ve harikalar geçirmekle, elçilerin işleri 2. bölüm 22. ayet, 10. bölüm 38. ayet ve her şeyi iyi yapmakla, Markos 7. bölüm 37. ayet, kuzu olarak halkının günahları için boynunu bıçağa dayamakla, Tanrı'nın sağına yükselmekle, ruhunu dökmekle ve cennet tahtından gökte ve yeryüzünde tüm yetkiyle kilise çağına hükmetmekle kalmadı. Aynı zamanda dünyayı yargılamak için geri geliyor. Sonunda, kardeşimiz, Tanrı insan, adil yargıç, 2. Timoteus, 4. bölüm 8. ayet, olan Mesih'in, Tanrı olarak yüceltilmiş insan bedeninde sahip olduğu kendi bilgeliği, paklığı ve kudreti içinde tüm ulusları, tarihi ve herkesi yargılamaya gelişindeki görkemi karşısında hayranlık duyacağız. Baba niçin bütün yargılama işini oğula vererek bunu yapıyor? Yuhanna 5. bölüm 22. ayet. Öyle ki, herkes babayı onurlandırdığı gibi, oğlu onurlandırsın. Yuhanna 5. bölüm 23. ayet. Bu kötü dünyamızda, adaletin tam ve nihai, mükemmel ve kusursuz adaletin geliyor olduğu iyi bir haberdir. Adı Yeşua'dır. Ona sığınmak ne tatlıdır.